Ayrım 21.
Sayfa 272. Hasan Sabbah katilleri sayesinde bütün hasımlarını ortadan kaldırarak hem gücünü herkese kabul ettiriyor hem de çevreye büyük korku salarak düşmanlarını sindiriyordu. Bu arada Kahire'de ziyaret etmiş olduğu Fatımi halifesi İmam-ı Mustansır ölüyor, oğulları Müstali ile Nizar imamlık kavgasına girişiyordu. Müstali'nin yandaşlarına Müstailiye, Nizar'ın yandaşlarına da Nizariye deniyordu. Şeyh Sabbar, Nizar'ın doğuda temsilciliğini yapıyor, Nizariye kanadında yer alıyordu. Bu nedenle Şeyh Sabbah ve adamlarına Nizariye dendiği gibi, Haşhaş'ın ve Afyon'un yaşamlarının bir parçası haline gelmiş olması nedeniyle kendilerine Haşhaşiye de deniyordu. Ayrıca haramları helal saydıkları için İbahiye, akla karşı öğrenmeyi savundukları için Talimiye, Fedailer örgütü oldukları için Fedaiye gibi isimler de veriliyordu. Hasan Sabbah adamlarını, müritlerini üç gruba ayırıyordu. Bu gruplar dailer, duacılar, davet edenler, refikler ve fedailerden oluşuyordu. Bunların hepsine büyük dailer başkanlık yapıyordu. Büyük dailer Sabbah'ın emirlerini yerine getiriyorlardı. Bunların yanında çalışan dailer tarikata kimlerin gireceğine karar veriyorlardı. İlkeleri de bunlar öğretiyorlardı. Refikler tarikata kabul edilen yoldaşlardı. Fedailer ise şeyhin ve büyük dâilerin verdikleri emirleri yapmakla yükümlü bulunuyorlardı. Fedailerin başında lasik adı verilen mülazımlar, teğmenler bulunuyordu. Başarılı fedailer lasik rütbesine yükseltiliyordu. Gerek fedai, gerek fedai mülazımı olabilmek için her şeyden fazla genç, dinç, tehlikeden korkmaz, fedakarlıktan yılmaz, kör gözlü, kör kalpli bir genç olmak icap ederdi. Bu kabadayı gençler bir kere de Hasan Sabbah'ın cennetine girerek onun zevklerini tattıktan sonra hayatta ondan başka hiçbir şeye inanmaz ve ondan başka hiçbir şeyi özlemezdi. Ömer Rıza doğruladı geçen eser sayfa 48. Ancak Hasan Sabbah'ın gerçek fikirleriyle amaçlarını sadece büyük dâiler biliyordu. Hasan Sabbah cinayet ve suikastları için sadece genç erkekleri kullanmakla kalmıyordu. Aynı şekilde kadın ve kızları da bu yönde eğitip yetiştiriyor, ihtiyaç olunca da görev veriyordu. Melikşah'ın ölümünden sonra Sultan Sungur Hasan'a karşı sevk edeceği ordunun tertibiyle meşgulken bir sabah uyandığı zaman yatağının başucunda bir hançer saplı olduğunu görmüştü. Birkaç gün sonra Hasan Sungur'a bir adam göndererek ona o hançeri senin yatağının başına saplayan senin göğsüne de saplayabilir. O halde bizimle uğraşmaktan vazgeç demişti. Hasan'ın dâileri tarafından ifa olunan vazifelerden biri de öteden beri topladıkları güzel kadınları mezhebin icablarına göre yetiştirerek onları saraylara satmak, sonra onlardan istifade etmekti. Sungur'un başucuna hançeri diken de bu kadınlardan biriydi. Sungur bu hadiseden sonra İsmaililerle uğraşmaktan vazgeçmiş, Şeyhül Cebel de istediğini yapmakta serbest kalmıştı. Ömer Rıza doğruladı geçen eser sayfa 48-49. Nitekim Hasan Sabbah, Selçuk veziri, ünlü devlet adamı Nizamül Mülkü, fedaisi Ebu Tahir'i hançerleterek 1092 yılında öldürtüyordu. Aynı şekilde pek çok İslam alim ve fakihini düzenlettiği suikastlar sonucu ortadan kaldırıyordu. Bu arada Selçuk devleti bu İsmailiye şeyhi ile başa çıkamıyor, onun cinayetlerine dur diyemiyordu. Selçuk ordusu bir keresinde Alamut'u tam ele geçirecekken Melikşah'ın oğlu Sultan Mehmet ölüyor ve bu girişimde başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Hasan Sabbah tam 33 yıl bölgede dehşet saçıyor, İsmailiye mezhebinin Horasan'dan Anadolu'ya ve hatta Kuzey Afrika'ya kadar uzanan alandaki egemenliğine çok özel bir örnek oluşturuyordu. Sabbah'ın eylemleri ve etkinliği İsmaililere büyük bir moral ve güven veriyordu. Hasan Sabbah nihayet 1124 yılında eceliyle ölüyordu. Ancak Sabbahiye tarikatı yaşamını devam ettiriyor, etkinliğini sürdürüyordu. Dinsel bir tarikattan çok acımasız bir cinayet örgütü kimliği taşıyan Sabbahilerin başına Hasan Sabbah'ın veliahtı olan Kiya Büzük geçiyordu. Kiya Büzük, Hasan Sabbah'ın ilkelerine ve politikalarına bağlı kalıyor, cinayetler aynı yöntemlerle işlenmeye devam ediyordu. Nitekim fedaileri Selçuk veziri Ebu Nasr'a suikast düzenleyerek tıpkı Müzamül Mülk gibi onu da öldürüyorlardı. Ancak 3 yıl sonra Kiya Büzük çekilerek yerini oğlu Kiya Mehmet'e bırakıyordu. Kiya Mehmet Horasan'a akın yapıyor, buradaki yandaşlarına, İsmaililere yardım etmek amacıyla binlerce günahsız insanı öldürüyor, kılıçtan geçiriyordu. Bu arada gönderdiği fedailer halife Müsterşid'e suikast düzenleyerek öldürüyorlardı. Hasan Sabbah zamanında olduğu gibi uyuşturucu alan fedailer gözlerini bile kırpmadan ölüme gidiyor, kendilerini savaş sırasında hiç sakınmadan kılıçların önüne atıyorlardı. Kiya Mehmet Büzürk ölünce yerine oğlu Hant Hasan geçiyordu. Hant Hasan Sabbahiye tarikatında adeta çılgınca bir uygulama yapıyor, tüm ahlak ilkelerini yok sayan bir eylemle tarihe geçiyordu. Şeyhül Cebel ve İmamı Bilhak olan Hant Hasan, İsmailiye mezhebine mensup ayan ve eşrafı Alamut Kalesi'ne toplayarak bir bayram yeri olan meydanda büyük bir minber kurdurdu. Minberin dört tarafına kırmızı, yeşil, sarı ve beyaz renkte dört bayrak diktirdi. Ramazan'ın 17. günü herkes bu meydanda toplandı. Şeyhül Cebel minbere çıkarak şu sözleri söyledi. Ben devrin imamıyım. Dünyada ne kadar evamir ve nevahiri varsa hepsini ilga ediyorum. Bugün kıyametin koptuğu gündür. Halk yalnız harimi hüdaya mevkut olsun. Fakat zahiren bu istediğini yapsın. Ömer Rıza Doğrul, adı geçen eser, sayfa 49-50. Kendini imam ilan eden Hant Hasan'a göre insanlar dünyada bazı kayıtlara bağlı kalmak zorundaydılar. Fakat kıyametten sonra ahlak ve hukuk kuralları ortadan kalkacaktı. Kıyametin anlamı buydu. Kıyamet başlamadan ahlaki ve yasal yaptırımlar ortadan kaldırılamazdı. İşte imam bu toplantıyı bir kıyametin ilanı olarak nitelendiriyor, tüm ahlaki ve hukuki yaptırımlar ortadan kalkıyordu. İsmaililer bu bayramı bütün tekalifi ilga ettikleri bu günü Hazreti Ali'nin şehit edildiği güne tesadüf ettirmişlerdi. Bunun sebebi de şu idi. Bu dünya melal evidir. Kamil ruh sahibi olan insanlar için bu melal evinden göçmek ebedi lezzet ve nimete kavuşmak demektir. Hazreti Ali'nin bu dünyadan, bu felaket ocağından çekildiği gün hem kendisi hem de onu sevenler için bir bayram olmak gerektir. Bunun için Ali'ye merbut olanlar, onu takdis edenler, onun şehit değiştiği günü bir sevinç bayramı olarak tesis etmelidirler. Hant Hasan'ın bu hareketi neticesinde İsmaililer için her şey mübah olmuştu. Bunlar hiçbir kanuna tabi değillerdi. Bunların saiki yalnız hırs ve yalnız şehvetti. Dini, ahlaki, içtimai hiçbir zabıta kalmamıştı. Irz ve namus ortadan kalkmıştı. Ömer Rıza Doğrul, adı geçen eser, sayfa 50. Hant Hasan, Buveyhilerden Hasan İbni Nümur tarafından öldürülüyordu. Onun yerine Hant Mehmet, Sabbahilerin şeyhi oluyordu. Hant Mehmet, babasının kan davasını güdüyor, onu öldürenleri bularak çocuklar dahil tüm ailelerini yeryüzünden siliyordu. O da ataları gibi acımasızca davranıyor, çevredeki din adamlarını ve önde gelen devlet adamlarını, fedailerini göndererek öldürtüyordu. Hiç kuşku yok ki Hasan Sabbah'ın kurup hedeflerini ve stratejisini sapladığı bu dinsel, siyasal, kriminal tarikat, İsmailiye mezhebi içinde çok özel ve önemli bir yer tutuyor, belirleyici bir rol oynuyordu. Öncelikle Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasında fiili bakımdan etkilerini gösteriyordu. Sabbahiler sadece bazı stratejik nokta ve kaleleri ellerinde bulundurmakla kalmıyordu. Aynı zamanda saldıkları korku ile hem devletlerin politikalarını etkiliyor, hem de bürokratların kendilerine daha müsamahakar davranmalarına neden oluyordu. Nitekim İsmailiye mezhebi içinde ayrı ve önemli bir güç olan Sabbahiler, kendilerine karşı olan devletlerin çeşitli baskılarıyla karşılaştıkları zaman Avrupa'dan gelen Haçlılarla işbirliği yapmaktan çekinmiyorlardı. Örneğin Suriye'de son derece stratejik kaleleri ellerinde bulundurdukları için Haçlılar Sabbahilerle temas kurmak ve birlikte hareket etmek zorunda kalıyorlardı. Böylece Suriye Haçlıların eline geçiyor, bu durum ise Sabbahilere çok büyük avantaj sağlıyordu. Zira başta Mısır olmak üzere Afrika'da hükümran olan İsmailiye halifelerinin burunlarının dibine kadar yaklaşıyor, güç ve otoritelerini hissettirmeye başlıyor, onları etkileyerek yönlendirebiliyorlardı. Buna karşılık Mısır Selahaddin Eyyubi tarafından ele geçiriliyor ve buradaki son İsmaili halifesi ölüyordu. Böylece 270 yıl boyunca İslamiyet alanı içinde belirleyici bir güç oluşturan İsmaililerin dayanağını oluşturan Meymun oğulları saltanatı çöküyordu. Bunun sonucunda tüm İslam alemini ele geçirmeyi amaçlayan İsmailiye devleti hayalleri hüsranla sonuçlanıyordu. Mısır'ın İsmailiye tarafından kaybedilmesi sonucunda militan İsmaililer adeta yer altına iniyor, çeşitli görüntüler altında gizli örgütler kurarak faaliyetlerine devam ediyor, kovuşturmadan kurtulabilmek için gizlilik ilkesine titizlikle uyuyor ve saklanıyorlardı. Nitekim Mısır'da gizlenen İsmaililerin önde gelen dâileri bir suikast düzenleyerek İsmaili iktidarını yeniden tesis etmek istiyorlardı. Bunlar sadece Suriye ve Filistin'deki Haçlılarla işbirliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda 2. Friedrich gibi Müslümanlara hoşgörülü davranan Sicilya'daki hükümdarlarla ve yöneticilerle de işbirliği yapıyorlardı. Bu bağlamda İsmaililerin önde gelenleri ve militanları önemli bir Müslüman kitlenin yaşadığı Sicilya'ya giderek buraya sığınıyordu. Bunlar Sicilya yönetimiyle işbirliği yaparak başta suikastlar olmak üzere faaliyetlerini ve eylemlerini burada planlıyor, koordine ediyorlardı. Nitekim Sicilya'daki Müslümanların arasında yaşayan İsmailiye önderleri ile bunların tesis ettikleri gizli örgütler hem içerik ve eylem hem de terminolojik bakımdan Sicilyalılara örnek oluşturuyorlardı. Bakınız dünyamızı saran mafya kastaş yayınları. Bu örnekler Sicilya'da ortaya çıkan başta mafya olmak üzere mafyos örgütlenmelere ilham kaynağı oluşturuyordu. Daha Fatımiler zamanında başlayan bu tür münasebet ve iletişim Selahaddin Eyyubi zamanında büyük tırmanış gösteriyordu. Nitekim İsmailiye'nin vurucu gücü durumundaki Sabbahiler Selahaddin Eyyubi'ye karşı arka arkaya suikastler düzenliyordu. Buna karşılık Eyyubi suikastları önceden haber alıyor, saldırganları yakalanarak öldürülüyordu. Oysa Suriye, Filistin ve Sicilya'daki haçlar suikastların başarıyla sonuçlanmasını bekliyor, bundan sonra harekete geçerek Mısır ve Kuzey Afrika'yı ele geçirmeyi amaçlıyorlardı. Suikastçıların başarılı olamaması nedeniyle başlattıkları girişimi ve muhtemel harekatı durdurarak Suriye ve Filistin'deki üslerine dönüyorlardı. Bununla birlikte Sicilya'dan hareket eden bir donanma İskenderiye limanına girerek buraya asker çıkarıyordu. Aralarında İsmailiye, militan ve ajanların da bulunduğu Haçlılar bu topraklarda tutunamıyorlardı. Haçlıların başarılı olamadıklarını gören Sabbahiler tekrar eski strateji ve taktiklerine dönüyor, suikast ve saldırılarını yoğunlaştırıyorlardı. Hicri 591 yılında bir gün Selahaddin Eyyubi kumandanlarından birinin çadırındayken Sabbahi fedailerinden biri üzerine saldırıyor, elindeki hançeri başına saplıyordu. Ancak hançer sarığın altındaki mihveri delemiyor, Eyyubi mutlak bir ölümden kurtuluyordu. Saldırgan muhafızlar tarafından hemen öldürülüyor fakat onu bir başka fedai izliyordu. O da başarısız olunca üçüncü bir fedai aynı şekilde ölümü göze alarak saldırmaktan kaçınmıyordu. Selahaddin Eyyubi Sabbahi saldırı ve suikastlarından adeta mucizeyle kurtuluyordu. Bu oluşumların Ön Asya'ya yansıması konusunda bilgi verir misiniz? Tüm uğraşma ve mücadelelere karşın Şii İsmailiye mezhebi ne hedeflerine ulaşabiliyor ne de tam olarak ortadan kaldırılabiliyordu. Niki Sicilya'da olduğu gibi Orta Asya ve Ön Asya'da da etkisini sürdürüyor, sosyal alanda ve yasa dışı yaşamda silinmesi mümkün olmayan izlerini bırakıyordu. Maniheizm, Karmatilik, Mazdeizm, Zerdüştilik, Şamanizm ve elbette ki İslamiyet vesaire gibi Şii İsmailiye mezhebinin de Ön Asya üzerindeki daha sonra mafyoz toplum yapısının oluşması etkilerinin kökenini ki aynı şekilde Orta Asya üzerindeki etkilerin de odak noktasını Asya'nın en önemli kentlerinden Horasan'da aramak gerekiyordu. Orta Asya ile Ön Asya arasında çok önemli bir kavşak noktası, irtibat ve iletişim merkezi oluşturan Horasan, her konuda olduğu gibi ticari, kültürel, askeri vesaire, dinsel, siyasal, kriminal yapılanma ve örgütlenme konusunda da belirleyici bir rol oynuyordu. Bu belirleyici rol en çok da Orta Asya ve Ön Asya Türklerini etkiliyordu. Horasan, İran'ın kuzeydoğu kesiminde yer alıyordu. Kuzeyinde Rusya, doğusunda ise Afganistan bulunuyordu. Kuzeybatısında Mazenderan, Semnan, batısında İsfahan, Yezd, güneyinde Kirman, güneydoğusunda ise Belucistan ile Sistan gibi önemli yerleşim merkezleri bu bölgeyi çevriliyordu. Doğan güneşin ilkesi anlamına gelen Horasan, hem dinsel hem de etnik bakımdan son derece karmaşık ve kozmopolit bir yapı gösteriyordu. Buralar M.Ö. 559 ile 330 yılları arasında Ahamenişlerin, M.Ö. 224 ile 651 yılları arasında Sasanilerin egemenliği altında kalıyordu. Daha sonra İran egemenlikleri altına alan Arapların eline geçiyordu. Ancak Arap hegemonyası ciddi bir otorite tesis edemediği için 1038 yılına kadar bağımsız kalabiliyordu. 1038 yılından itibaren Selçuk Sultanı Tuğrul Bey'in eline geçen Horasan, 1220 yılında Cengiz Han'ın acımasız ve yıkıcı saldırılarına hedef oluyordu. Gerek Arap ve Selçuk dönemlerinde cereyan eden dinsel siyasal çalkantılar ve gerekse yıkıcı Moğol saldırıları sürecinde Horasan tam anlamıyla kargaşayı ve anarşiyi yaşıyordu. Ortaya çıkan siyasal ve dinsel akımlar her alanda etkisini gösteriyordu. Şüphesiz bu karmaşanın altında Horasan'ın etnik ve dinsel çeşitliliği yatıyordu. Horasan'ın kuzeybatısında Türkmenler yaşıyordu. Bojnurt ile Kuşan'da Kürtler, doğuda Moğollar bulunuyordu. Güneybatıda İraniler, güneydoğuda Haydariler oturuyordu. Ayrıca Moğol kökenli Berberiler, Araplar, Çingeneler ile az sayıdaki Yahudiler Horasan'ın etnik mozaiğini tamamlıyordu. En çok da Türkçe, Farsça ve Kürtçe konuşuluyordu. Horasan'da İslamiyet'in tarih sahnesine çıkışı Emevi hükümdarları zamanına rastlıyordu. Halife Ziyad İbni Ebihi ayaklanan Şiilerin hareketini bastırıyor ve 50 bin Kufeli Şii'yi Horasan'daki Bedevilerin yanına gönderiyordu. Emevi hükümdarı Haccac ise Kutebiye bin Müslim'i Türk ellerinin İslamlaştırılmasıyla görevlendiriyordu. Kutebiye bin Müslim Türklere karşı son derece acımasız ve zalimce davranıyordu. Araplar Baykent'i yağmalıyor, yakıyor, yıkıyordu. Eli silah tutan Türkler katlediliyor, kadın ve çocuklar tutuklanarak Horasan'a gönderiliyordu. Kuteybe Talkan'da da aynı işlemi yapıyordu. Halk katlediliyor, Türkleri kılıçla öldürmekten yorulan Arap saldırganlar Talkan yolunun 6 kilometrelik kısmını asılmış insan cesetleriyle süslüyorlardı. Buna rağmen Türkler Müslümanlığı benimsemiyor, Kuteybe'ye vergi vermeyi kabul eden Hacı Tarhun'u Semerkant'taki Türkler tahttan indiriyorlardı. Kuteybe zengin ve mamur Harzem şehirlerinde yakıp yağmalatıyor, kardeşi Abdurrahman'ın esir ettiği 4000 Türk gencini öldürtüyordu. Emevi hükümdarının gözüne girmek için geçtiği her yere dehşet saçan ve insanlara vahşice zulmeden Kuteybe, nihayet kendi askerleri tarafından 717 yılında başı kesilerek öldürülüyordu. Doçent Doktor Bahri Üçek, adı geçen eser sayfa 53. Kuteybe'den sonra Mavera Ünnehir'deki Türkler birleşerek Arapları yurtlarına atıyor, sadece Buhara ve Semerkant gibi Arapların, İranlıların ve Müslüman olmuş Türklerin oturdukları kentlerde ortak bir yönetim kuruyorlardı. Bunun üzerine Emevilerin Horasan valisi olan Eşres, Buhara ve Semerkant bölgesinde kalabilmek için Müslüman olan Türklerden cizye alınmayacağını açıklıyordu. Buna paralel olarak Müslüman olan Türklere de Araplarla eşit haklar tanınıyordu. Cizyeler çok ağır olduğu için Buhara ve Semerkant'taki Türklerin büyük bölümü İslamiyet'i kabul ediyordu. Ancak cizye geliri azalınca Emevi yönetimi almış olduğu kararı kaldırarak Müslüman Türklere yeniden cizye koyuyordu. Bu da çeşitli ayaklanmalara yol açıyordu. Bunun sonucunda Türkler Arapları Mavera Ünnehir'den sürüp çıkarıyordu. Bunun ardından Horasan, Buhara ve Semerkant gibi Türklerin yaşadığı yerlerde Budizm, Maniheizm, Hristiyanlık ve Zerdüştlük ciddi biçimde etkili olmaya başlıyordu. İslamiyet kitaplı din olan Hristiyanlık dışında dinlere hoşgörü göstermiyordu. Aksine tümünü yeryüzünden silmeyi amaçlıyordu. Buna karşılık Maniheenler, Maniheistler yoğun olarak propaganda yapıyor, 750-780 yılları arasında önemli kazanımlar elde ediyorlardı. Hicretin ilk asrına doğru Türkler Mani dinine intisap etmişlerdir. Ayini Zerdüşti ve Nasır Niyet'in imtizacından hasıl olan bu dinin vaazı Mani İran hükümdarı Behram bin Hürmüz tarafından katledildikte taraftarağını İran'da barındıramayarak Maveran Ünnehir'e geçmişler ve oradan Türk memleketine dağılmışlardı. O zaman Türklerin mevki hükümetinde bulunan Uygur hakanları Mani dinini kabul eylediklerinden Uygurların tamamen ve Ziri idarelerindeki diğer Türkler ekseriyeten Mani'ye dönmüşlerdi. İran'da neşvi ve nüma bulamayan Manilik Türklerin dini resmisi olmuş idi. Uygur hakanları bu dini yalnız kabul etmekle kalmayarak hariçte dahi himaye ederler idi. Osmanlı tarihi Necip Asım Mehmet Arif İstanbul Matbaayı Osmaniye 1335 sayfa 260. Bu süreçte Türkler egemenliklerini koruyabilmek için Araplarla savaşıyorlardı. Buna paralel olarak 750-780 yılları arasında Uygurlara hükmeden Uygur Hakanı Bügü Han'ın Maniheen olması, yöredeki Maniheist Türklerin yanı sıra bölge dışında kalan dindaşları bakımından da bir güvence oluşturuyordu. Mavera Ünnehir'de hükümran olan Samaniler memleketlerinde bulunan Manileri tazik ettiklerinde Uygur Hakanı memleketindeki İslam tüccarıyla Türklerden İslam'a gelenleri mukabeleten tazik etmiş ve bununla iktifa etmeyerek harekatı askeriyeye tevessül edeceğini beyan ile Samanileri tehdit eylemiş idi. Bunun tesiri görülerek hükümdar Sasani memleketindeki Manileri tazikten feragat etmişti. Necip Asım Mehmet Arif adı geçen eser sayfa 260. Emevilerin Müslüman olan Türklere eşit muamele etmemeleri, hep aşağılayıcı bir davranış içinde bulunmaları, kötü davranmaları olumsuz sonuç veriyordu. Türkler İslamiyet'e karşı genellikle uzak duruyor, eski dinlerine, Zerdüştlüğe, Maniheizme, Budizme ve Şamanizme daha sıkı sarılmalarına neden oluyordu. Üstelik Müslüman olanlar da eski dinlerini inanç, gelenek, görenek ve hatta ibadet şekillerini bile hemen terk etmiyorlardı. Örneğin Doğu Türkistan'da Buta manastırları olarak kullanılmış olan bir mağara, İslamlaşan halk tarafından Ashab-ı Keyf'in mağarası olarak kutsal bir ziyaret yeri oldu. Belk'teki Budist Bermekoğulları manastırları Hazreti Ali'nin mezarı sayılarak hala ziyaret edilmektedir. Türkistan'ın dağlık bölgesinde bir Bud heykeline sen koca diyerek saygı gösterildiği Abdülkadir İnan tarafından bildirilmiştir. Yatırlara mum yakmak Hristiyanlıktan, muskalar nazar boncukları takmak Budizm'den, bazı ağaçları, pınarları kutlu saymak gibi adetler de İslam öncesi dinlerden kalma inançların devamıdır. Doçent Doktor Bahri Üçok, adı geçen eser sayfa 55.